Ayrım 19, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 242. Uyandığında babasını üzerine eğilmiş halde bulmuştu. Burun deliğinin birinde pamuk tıkalıydı, sol gözü şişmiş ve morarmıştı. Fena halde içki ve bayat yağlı boya kokuyordu, yine de Wallander babasına sarılmıştı.
''Beni dinlemediler.'' dedi babası, ''dinlemediler. Onlara oğlumun bizimle olduğunu söyledim ama dinlemediler.'' ''Eve nasıl geldin?''
Wallander bütün yolu yağmur altında yürüdüğünü anlattı.
''Olanlar için üzgünüm.'' dedi babası, ''ama çok sinirlenmiştim. Çünkü söyledikleri doğru değildi.''
Babası gidip horoz olan resimlerden birini aldı ve dikkatle inceledi.
''Çok sinirlendim.'' dedi bir kez daha. ''Adi herifler bunun bir keklik olduğunu savundular. O kadar kötü çiziyormuşum ki horoz mu keklik mi olduğu belli olmuyormuş.'' ''Kızmaktan başka ne yapabilirdim? Onuruma ve kabiliyetime söz söyletemezdim.''
''Bal gibi horoz.'' demişti Wallander. ''Kimse bunun keklik olduğunu söyleyemez.''
Babası ona gülümseyerek bakmıştı. Öndeki iki dişi eksikti, gülümsemesi mahvoldu diye düşünmüştü Wallander. ''Babamın gülümsemesi mahvoldu.''
Sonra birer fincan kahve içmişlerdi. Yağmur yağmaya devam ediyordu ve babası yavaş yavaş yatışmıştı.
''Horozla keklik arasındaki farkı bilemeyeceğimi düşünmek.'' diye itirazlarına devam etmişti babası. Biraz büyüdü, biraz yakarış dolu sözlerle. ''Bir horozu bile göründüğü gibi resmedemeyeceğimi iddia etmek.''
Simrişam'la giderken bütün bunlar Wallander'in zihninden geçti. Anton ve Polonyalı adamın tablo almak için her yıl gelmeye devam ettiklerini de hatırladı. O günkü kavga olayı, yaşadıkları ani öfke patlaması, aşırı içilen konyak, hepsi de hatırlayıp gülecekleri neşeli bir anıya dönüşmüştü. Hatta Anton dişçinin ücretini ödemişti. Arkadaşlık bu işte diye düşündü Wallander. Kavganın ardında daha önemli bir şey vardı. Sanat galericileriyle satmak için yaptığı resimlerini asla değiştirmemekle direnen bir adamın arasındaki arkadaşlık vardı. Helsingborg'daki evde gördüğü tabloyu anımsadı ve güneşin asla batmadığı bir manzaraya karşı resmedilen horozlu tabloların asılı olduğunu bildiği ancak hiç görmediği başka evleri düşündü. İlk kez tam olarak mesajı anladığını hissetti. Babası hayatı boyunca güneşin batmasını engellemişti. Bu onun geçim kaynağıydı ve aynı zamanda mesajıydı. Tablolarını duvara asmak için satın alanlar güneşe hükmedebileceklerini görsünler diye o resimleri yapmıştı. Simrişam'la ulaştıktan sonra emniyetin önüne arabasını park edip içeri girdi. Thorsten Lundström masasındaydı. Lundström'ün emekliliği gelmişti. Wallander onun nazik bir adam, yakın arkadaşlarına yardım etmek dışında bir derdi olmayan, geleneksel fikirlere bağlı bir polis olarak tanırdı. Lundström, Wallander'i selamlayıp okuduğu gazeteyi bıraktı. Wallander masanın önündeki bir sandalyeye oturup ona baktı.
''Bana ne olduğunu söyleyebilir misin?'' diye sordu Wallander. ''Babamın tekel bayisinde bir kavgaya karıştığını duydum, tek bildiğim bu.''
''Evet öyle.'' dedi Lundström dostça gülümseyerek. ''Baban tekel bayisine öğleden sonra dört gibi bir taksiyle gitmiş.'' İçeriye girmiş, makineden sıra numarası alıp oturarak beklemeye başlamış. Anlaşılan sıranın kendisine geldiğini fark etmemiş. Bir süre sonra tezgaha gidip sırasını kaçırmasına rağmen hizmet almak istemiş. Tezgahtar meseleyi epeyce kötü idare etmiş. Görünüşe göre babanın yeniden numara alıp sıranın sonuna geçmesi için ısrar etmiş. Baban kabul etmemiş. Sırası gelen başka bir müşteri geçmek için babanı itmiş ve ona kaybolmasını söylemiş. Baban herkesi afallatacak şekilde öfkelenmiş ve adama dönüp yumruk atmış. Tezgahtar araya girince baban onunla da kavga etmeye başlamış. Sonrasında ne olduğunu tahmin edebilirsin. Neyse ki en azından kimse yaralanmamış. Gerçi babanın sağ elinde biraz ağrısı vardı ama yine de yaşına göre oldukça güçlü görünüyor.
''Babam nerede?''
Lundström arka taraftaki bir kapıyı gösterdi.
''Şimdi ne olacak?'' diye sordu Wallander.
''Eve götürebilirsin. Ne yazık ki kavga çıkarmaktan suçlanacak. Yumruk attığı adam ve tezgahtarla görüşüp işi çözebilirsen o başka. Ben de savcıyla görüşüp elimden geleni yaparım.
Wallander'e iki isim ve adreslerinin yazılı olduğu bir kağıt parçası uzattı.
Dükkandaki adamın sana zorluk çıkaracağını sanmam, onu tanırım. Ama diğer adam, Stan Wickberg problem olabilir. Bir nakliye şirketinin sahibi ve Kivik'te yaşıyor. Zavallı babanı cezalandırmaya karardı gibi görünüyor. Yine de onu aramayı deneyebilirsin. Numarası orada. Bir de baban Simrisham taksiye 230 kron borçlu. O curcuna da taksi parasını ödeyememiş. Şoförün ismi Valdemar Koge. Onunla biraz konuştum. Parasını alabileceğini biliyor.
Wallander kağıt parçasını cebine koydu. Sonra da arkasındaki kapıyı işaret etti.
Babam nasıl?
Sanırım sakinleşti. Yine de hala kendini savunmakta haklı olduğunda ısrarcı.
Kendini savunmak mı? Her şeyi o başlatmasına rağmen mi?
Sıradaki yerini korumakta haklı olduğunu düşünüyor.
Tanrı aşkına.
Lundström ayağa kalktı. Artık onu eve getirebilirsin. Bu arada arabanın yanıp kül olduğuyla ilgili duyduklarım da ne?
Elektrik aksamındaki bir sorundan kaynaklanmış olabilir dedi Wallander. Neyse zaten külüstür bir arabaydı.
Birkaç dakikalığına dışarıdayım. Kapıyı kapattığında kendiliğinden kilitleniyor.
Yardımın için teşekkürler.
Ne yaptım ki dedi Lundström şapkasını giyip dışarı çıkarken.
Wallander kapıyı çalıp açtı. Babası boş bir odadaki bankta oturmuş bir çiviyle tırnaklarını temizliyordu. Gelinin kim olduğunu gördüğünde ayağa kalktı. Sinirli olduğu belliydi.
Acele etmeseydin dedi babası. Beni burada ne kadar bekletmeyi düşünüyordun?
Mümkün olduğunca çabuk geldim diye karşılık verdi Wallander. Haydi artık eve gidelim.
Taksinin ücretini ödemeden olmaz. Doğru olanı yapmak istiyorum.
Bunu sonra hallederiz. Emniyetten ayrılıp sessizce eve gittiler. Wallander babasının bütün olanları çoktan unuttuğunu görebiliyordu.
Gleaming Geus'a dönerken Wallander babasına doğru döndü. Anton ve Polonyalı'ya ne oldu diye sordu.
Onları hatırlıyor musun diye cevap verdi babası şaşkınlıkla.
O zaman da bir kavga olmuştu dedi Wallander iç geçirerek.
Bunu unuttuğunu sanmıştım. Polonyalı'ya ne oldu bilmiyorum. Onu görmeyeli en az 20 yıl geçti. Daha kazançlı olduğunu düşündüğü işlere girmişti. Porno dergi işine. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Anton ise öldü. Aşırı içmekten. Neredeyse 25 yıl önce.
Tekelde ne yapıyordun?
Normalde orada ne yaparsan onu dedi babası. Biraz konyak alacaktım.
Konyak sevmediğini sanıyordum.
Karım akşamları bir bardak içmeyi seviyor.
Gertrude konyak mı içiyor?
Neden içmesin? Sakın bana yaptığın gibi ona da ne yapıp ne yapmayacağını söylemeyi aklından geçirme.
Wallander kulaklarına inanamadı. Sana hiçbir zaman böyle davranmadım dedi kızarak. Eğer bunu yapan birisi varsa o da sensin.
Beni dinleseydin polis olmazdın dedi babası. Üstelik son birkaç yıl olanları göz önüne alınca bu işi yapmamanın yararına olacağı daha iyi anlaşılıyor.
Wallander konuyu değiştirmenin en iyisi olacağını anladı. Bereket versin ki yaralanmadın dedi.
İtibarını koruman gerekir ve sıradaki yerini de. Aksi halde hep tepene binerler.
Maalesef ceza alabilirsin.
İnkar edeceğim.
İnkar mı? Kavgayı senin başlattığın herkes biliyor. İnkar etmen anlamsız.
Tek yaptığım itibarımı korumaktı. Günümüzde bunun için insanı hapse mi atıyorlar?
Hapse girmeyeceksin ama verdiğin zararı ödemen gerekecek.
Ödemeyi kabul etmem.
Yerine ben öderim. Bir müşterinin burnuna vurmuşsun. Böyle yaparak yaralanabilirsin.
İtibarını koruman gerekir.
Wallander pes etti. Kısa süre sonra babasının evine giden yola döndüler. Bundan Gertrude'a bahsetme dedi babası arabadan çıkarken. Wallander babasının ses tonundaki ısrara şaşırdı. Tek kelime etmeyeceğim. Gertrude ve babası bir yıl önce evlenmişlerdi. Gertrude babasının yaşlılık belirtileri ortaya çıkmaya başladığında onun için çalışmaya başlamıştı. Babasının ıssız yaşamına yeni bir renk katmıştı. Başlangıçta onu haftada 3 gün ziyaret ediyordu ve babasında büyük bir değişiklik olmuştu.
bunama emareleri kaybolmuştu. Aralarında 30 yaş olmasına rağmen görünüşe göre bu onlar için sorun değildi. Wallander onların evleneceklerini öğrenince çok şaşırmıştı. Ancak Gertrude'un iyi kalpli ve evlilik konusunda kararlı olduğunu anlamıştı. Yıllar önce boşanmış, iki yetişkin çocuğu olan bölgenin yerlisi bir kadın olmasının ötesinde onun hakkında fazla bir bilgiye sahip değildi. Birlikte mutluluğu yakalamış görünüyorlardı. Oysa Wallander sık sık biraz kıskançlık hissediyordu. Kendi hayatı acınası haldeydi ve gittikçe daha kötüye gidiyordu. Bu yüzden onun da evde bir yardımcıya ihtiyacı vardı. Eve girdiklerinde Gertrude akşam yemeğini hazırlıyordu. Her zaman olduğu gibi Wallander'in gelmesinden memnundu. Wallander iş yoğunluğunu bahane ederek akşam yemeğine kalamayacağı için özür diledi. Buna karşılık babasıyla birlikte atölyeye girip kirli bir portatif ısıtıcıda yaptıkları kahveyi içtiler. ''Dün gece Helsingborg'daki bir evin duvarında senin bir resmini gördüm.'' dedi Wallander. ''Resimlerim yıllar geçtikçe bir aylık çoğaldı.''
''Kaç tane yapmışsındır?''
''İstesem sayabilirim ama istemiyorum.''
Binlerce olmalı.
Sayısını düşünmek istemiyorum. Yoksa ölüme davetiye çıkarmış olurum.
Babasının sözleri Wallander'i şaşırttı. Daha önce ölüm şöyle dursun, ilerlemiş yaşından bile bahsettiğine hiç şahit olmamıştı.
Babasının ölümden korkuyor olabileceği hakkında hiçbir fikrinin olmaması içine dokundu.
Bu kadar yıl sonra bile babam hakkında hiçbir şey bilmiyorum diye düşündü. Muhtemelen onun da benim hakkımda bildikleri aynı derecede az. Babası yakını göremeyen birisi gibi dikkatle Wallander'a bakıyordu.
Demek iyileştin dedi ve tekrar çalışmaya başladın. Skagen'deki pansiyona gitmeden önce buraya en son gelişinde polisliği bırakacağını söylemiştin. Fikrini değiştirdin öyle mi?
Bazı şeyler oldu dedi Wallander. Mesleği hakkında konuşmaya niyeti yoktu. Çünkü her daim tartışmayla son buluyordu.
''Duyduğuma göre çok iyi bir polismişsin.'' dedi babası aniden.
''Bunu sana kim söyledi?''
''Gertrude, hakkında gazetede haber çıkmış. Ben gazete okumam ama o senin iyi bir polis olduğunu söylediklerinde ısrar ediyor.''
''Gazeteler böyle şeyleri hep söyler.''
''Ben sadece onun söylediklerini tekrarladım.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Seni bu mesleğe katılmaktan vazgeçirmeye çalıştım ve hala da başka bir şeyler yapmanın daha iyi olacağını düşünüyorum.''
İşi bırakacağımı hiç sanmıyorum. 50'ye merdiven dayadım ve işimi mümkün olduğu kadar uzun süre yapmaya niyetliyim. Gertrude'un yemek hazır diye seslendiğini duydular.
Anton ve Polonyalı'yı bir gün hatırlayacağın hiç aklıma gelmez dedi babası eve doğru yürürlerken.
Çocukluğundaki en canlı anılardan biriydi dedi Wallander. Resimlerini almak için gelen o tuhaf adamlara ne isim koyduğumu biliyor musun?
Onlar sanat galericisiydi.
Biliyorum ama ben onlara ipek giyen şövalyeler diyordum. Babası olduğu yerde durup Wallander'e baktı ve bir kahkaha patlattı.
Bu harika bir isim. Tam onlara göre ipek takım elbise içindeki şövalyeler.
Merdivenlerin dibinde vedalaştılar.
Kalmak istemediğine emin misin dedi Gertrude.
Yeterince yemek var.
İşe dönmem lazım dedi Wallander.
Wallander sonbahar kır manzarasını geride bırakıp Üstad'a döndü. Babasının ona kendisiyle ilgili anımsattığı şeyin ne olduğunu düşünmeye çalıştı. Fakat yanıtı bulamadı. 5 Kasım Cuma günü Kurt Wallander emniyete saat 7'den biraz sonra uykusunu almış ve işe sarılmaya sabırsız bir halde geldi. Kendisine bir kahve yaptıktan sonraki bir saatini 8'de başlayacak olan soruşturma ekibinin katılacağı toplantı hazırlıklarıyla geçirdi. Bilinen bütün gerçeklerin şematik ve kronolojik olarak gösterildiği bir sunum yazdı ve bundan sonra atacakları adımları bulmaya çalıştı. Bir veya birkaç mesai arkadaşının önceki gün mevcut duruma ışık tutabilecek bir şey bulmuş olabileceklerini de hesaba katıyordu. Kaybedecek zamanlarının olmadığını, iki ölü avukatın arkasındaki karanlığın büyüdüğünü ve daha da korkutucu hale geldiğini hissediyordu. Kalemini bıraktı, arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Birdenbire Skagen'deydi. Önünde boylu boyunca uzanan kumsal sisin içinde gözden yitiyordu. Sten Torstenson oralarda bir yerdeydi. Wallander Sten'i takip ederek hastalık izlindeki polisle yaptığı görüşmeyi izlemiş olmaları gereken insanları bir an görebilmek için Sten'in ardına bakmaya çalıştı. Görünmeseler de kum tepelerinin arasına çok yakın bir yere gizlenmiş olmalıydılar. Köpeğini gezdiren kadını düşündü. Onlardan biri olabilir miydi? Ya da sanat müzesinin kafesinde çalışan kız? Bu mümkün görünmüyordu. Sten'in ve Wallander'in görmediği sisin içinde başka birileri olmalıydı. Saate baktı. Toplantı saati gelmişti. Notlarını topladı. Toplantı 4 saatten fazla sürdü ve sonlara doğru Wallander büyük bir ilerleme kaydettiklerini hissetti. Hala epeyce karanlık nokta bulunmasına ve olaya karışan kişilerle ilgili yeterli kanıt olmamasına rağmen şimdi artık bir suç örüntüsü ortaya çıkmaya başlamıştı. Bununla birlikte hepsi de uğraştıkları şeyin şu aşamada bağlantıları netleştirememiş olsalar bile birbiriyle ilgisiz olaylar yumağı değil, kasti planlanmış eylemler silsilesi olduğu konusunda hemfikirdiler. Wallander vardığı sonuçları özetlemeyi bitirdiğinde odadaki hava boğucuydu. Svedberg baş ağrısından yakınmaya başlamıştı. Hepsi de bitap düşmüştü. Bu soruşturmanın uzaması muhtemel, hatta mümkün. Ama er ya da geç yapbozun bütün parçalarını bulacağız. Böyle böyle sonuca ulaşacağız. Çok dikkatli çalışmalıyız. Zaten bir bubi tuzağıyla mayınla karşı karşıya kaldık. Mecazi olarak söylüyorum, başka mayınlar da olabilir ama şimdi araştırma zamanı. Bütün sabah ellerindeki malzemeleri tek tek gözden geçirerek, inceleyip değerlendirerek geçirmişlerdi. Bütün ihtimalleri detaylarıyla ele almış, çeşitli görüşleri sınamış ve sonunda nasıl devam edecekleri konusunda fikir birliğine varmışlardı. Soruşturmada can alıcı noktaya, içlerinden herhangi birinin konsantrasyon kaybı yaşaması durumunda her şeyin kolayca sarpa sarabileceği en kritik aşamaya ulaşmışlardı. Tüm çelişkili deliller, bilinçsizce yapılan basit açıklamaların veya alelacele verilen kararların gerekçesi değil, yapıcı ve yararlı bir yeniden değerlendirmenin başlangıç noktası olarak ele alınmalıydı. Bu bir evin tasarımındaki deneme yanılma safhasına benziyor diye düşündü Wallander. Birçok farklı maket yapıyoruz ancak hiçbirini çarçabuk söküp atmamalıyız. Çünkü yaptığımız maketlerin hepsinin temeli aynı. Gustav Torstenson'un Brösarp tepelerinin yakınındaki çamurlu bir tarlada ölmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçmişti. Oğlunun Skagen'de ofisinde öldürülmesinin üzerinden 10 gün geçmişti. Toplantıda sürekli bu başlangıç noktalarına geri dönmeye devam etmişlerdi. O sabah ilk raporunu veren Nüyberg'in desteklediği Martinson oldu. Sten Torstenson'u öldürmek için kullanılan silah ve mermiler hakkındaki inceleme sonuçlarını aldık dedi Martinson belgeleri göstererek. Dikkat kesilmemiz gereken en az bir nokta var. Nüyberg devraldı. Sten Torstenson 9 milimetrelik 3 mermiyle vuruldu. Standart mermiler, ancak işin ilginç yanı uzmanların kullanılan silahın Bernardelli Practical diye bilinen İtalyan tabancası olduğunu düşünmeleri. Neden böyle düşündükleriyle ilgili teknik detaylara girmeyeceğim. Smith Wesson 3914 ya da 5904 de olabilirdi ama Bernardelli olması daha muhtemel. Bu İsveç'te çok nadir bulunan bir tabancadır. Kayıtlarda bu silaha sahip 50 civarında kişi var. Elbette ortalıkta kaç tane kayıt dışı Bernardelli dolaştığını kimse bilemez. Yine de güvenilir tahminlere göre 30 civarında olmalı. Bu İtalyan silahını kim kullanmayı tercih eder diye sordu Wallander. Silahlar hakkında çok şey bilen birisi dedi Nüyberg. Bu silahı seçmek için özel neden olan birisi. Yabancı bir suikastçı olabilir mi demek istiyorsun? Bu ihtimali göz ardı etmemeliyiz dedi Nüyberg. Bernardelli sahibi olan kişilerin listesini inceleyeceğiz dedi Martinson. İlk araştırmalarımıza göre kayıtlı hiçbir Bernardelli sahibi silahının kaybolduğunu bildirmemiş. bir sonraki konuya geçtiler. Sizi takip eden arabalardan birinin plakası Malmö'deki bir Nissan'dan çalınmış dedi Svedberg. Malmö polisi araştırıyor. Epeyce parmak izi bulmuşlar fakat buna çok da bel bağlamamalıyız.
Wallander de aynı fikirdeydi. Başka bir şey var mı diye sordu.
Benden Kurtström'ü araştırmamı istemiştin dedi Svedberg.
Wallander Farnholm şatosuna yaptığı ziyaret ve şatonun kapısında karşılaştığı eski polis hakkında bilgi verdi.
Kurtström yüz karası bir polismiş dedi Svedberg. Çalıntı mal alıp satan birileriyle bağlantısı varmış.
Asla kanıtlanamayan ancak neredeyse kesin olan şey onlara polis baskınları hakkında bilgi vermesiymiş. Meslekten atılmış fakat sebebi duyurulmamış.
Björk ilk defa söz aldı.
Bu tür olaylar çok üzücü. Ström gibilerin polis teşkilatında yer almalarını kabul edemeyiz. Asıl endişe verici olan Ström gibi adamların güvenlik firmalarında çalışabilmeleri. Bu firmalara yapılan denetimler belli ki yeterince kapsamlı değil.
Wallander Björk'ün feveranı ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Bunun davayla doğrudan ilgisi olmayan bir tartışmaya sürüklenme riski barındırdığını deneyimlerinden biliyordu.
Arabanın patlaması ile ilgili olarak dedi Neuberg, patlayıcının benzin deposuna koyulduğundan eminiz. Fünye'nin benzin aracılığıyla yavaş yavaş aşındırılması ve böylece patlamanın geciktirilmesi yönteminin Asya'da yaygın olduğunu öğrendim.
Bir İtalyan tabancası ve Asya tarzı araba bombası dedi.
Wallander, bunlar bizi nereye götürüyor?
Eğer dikkatli olmazsak yanlış bir sonuca dedi Björk kararlı bir ifadeyle. Bütün bunların arkasında dünyanın öbür ucundaki insanların olması gerekmez. Bugünlerde İsveç aklınıza gelebilecek her şey için bir kavşak ya da buluşma noktası haline geldi.
Avukatların bürosunda neler buldun Anbrit?
Henüz kayda değer hiçbir şey yok dedi Höglund. Bütün malzemeyi incelemek çok zaman alacak. Kesin olan bir şey var, o da Gustav Torstensson'un son yıllarda müvekkil sayısının dikkat çekici ölçüde azalması. Tüm mesaisini şirketler kurmaya, mali danışmanlık yapmaya ve sözleşme düzenlemeye harcamış gibi görünüyor. Organize suçlarla mücadele daire başkanlığından uzman istemeli miyiz diye düşündüm. Hiç suç işlememiş olsalar bile avukatların bütün faaliyetlerinin arkasında ne olduğunu anlamak bizi aşan bir şey.
O kez ondan yararlanın dedi Björk. Mali konularda ve suçlarda hayli bilgisi vardır. Üstesinden gelip gelemeyeceğine veya takviye isteyip istemeyeceğimize o karar versin.
Wallander aynı fikirde olduğunu söyledi ve notlarına baktı. Temizlikçi ne oldu diye sordu.
Onunla görüşeceğim dedi Höglund. Telefonda konuştum. Çevirmen gerektirmeyecek kadar iyi İsveççe konuşuyor.
19. ayrımın sonu. Sayfa 256.